9. işaret. Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Üstad'a bir sual soruluyor. Üstad, ya bu sualler ya bizatihi sorulmuş veya manen ona ilham edilmiş. Mesela yazdırırken bir eseri sual diyor, mesela bir parantez açıyor. Yani ama böyle ricali olarak yüz yüze sorulduğu da olmuş. Sual, Hizbullah olan ehli hidayet, başta enbiya, yani peygamberler ve onların başında Fahr-ı Alem aleyhissalatü vesselam, o kadar inayet ve rahmeti ilahiye, böyle gel hocam gel, bak burada yer var. Minler dışına çıkma diye. Evet, o kadar inayet ve rahmeti ilahiye ve imdad-ı sübhaniye mazhar olduğu halde. Peygamber değil mi Allah'ın rahmeti? Onların mesela, şimdi ne yapıyor? Allah onlara mucize silahı ihsan ediyor. Kendi davalarını, aşılımı, izah ve ispat için Allah ona mucize ihsan ediyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselama 1000 mucizat ihsan edilmiş. Ondan sonra 1000 mucize. Mesela Bedir'de küffarla, mesela müşriklerle çarpışırken, şimdi küffar daha önceden yani acele etmiş, atik davranmışlar her neyse, oradaki su kuyularının başını tutmuşlar, Müslümanlar susuzluğa mahkum ediyorlar. Yani şimdi orada 50-60 derece sıcakta kılıç sallamak değil mi? O sıcakta mümkün değil. Fakat birden diyor ki 5 parmağından Bab-ı Kevser gibi bir suyu içilmesi. Bak bu bir inayet yani. Allah onlara onu ihsan ediyor. Evet. Rahmet-i ilahiye. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası değil mi? Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ne yapmış? Ateşte onu yakmamış. Ya nârkûnü vermem ve selâmin. Aşılımı. Ayeti mesela ona ne yapıyor? Olan imdad-ı sübhaniyi ifade ediyor. İmdad-ı sübhaniye mazhar oldukları halde neden? Çok defa hizb-i şeytan olan ehl-i dalalete mağlup olmuşlar. Yani Peygamber Efendimiz Mekke'yi terke zorlanınca işte dönmüş bakmış şeye, Mekke'ye. Ey Mekke, dünyada sen şehirlerin en güzelisin demiş. Vallahi demiş, eğer buradan mecbur olmasaydım kesinlikle çıkmazdım. Ne yapıyor? Terk ediyor. Medine'ye işaret ediyor. Aşılım. Gözleri yaşlı, o doğduğu şehre bakıyor. Ondan sonra diğer bütün peygamberler de öyle. Mesela Yunus Aleyhisselam Irak'ın Nineve şehrinde 4 kişi ona inanmış. Eyüp Aleyhisselam'a 8 kişi inanmış. Anladın mı? Şimdi izinsiz peygamberlerin adım atması yasak. İzinsiz. Yani her harekatı vahye isnat ediyor. Buradan çık bu şehirden çık falan şehre yerleş diyecekler ki. Diyecek ki Allah Azze ve Celle ondan sonra çıksınlar. Tabi geliyor bir gemiye şey diyor. Biniyor. Gemi hareket etmiyor. Gemi kaptan diyor, bir uğursuz insan var içimizde. Ondan sonra kurulatıyorlar, buna çıkıyor. 3 defa tekrarlar, üçünde de ya o peygamber olduğunu biliyormuş o kaptan. Fakat bir mecburiye atıyorlar. Atınca da gemi hareket ediyor. Şimdi la ilahe illallah oku bakalım o münacatı hani.
La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin.
Bu duayı okuduğu zaman arş-ı azam titremiş. Şimdi melekler demişler ki ya Rabbi bu kimin duası? Yunus'un duası demiş. Bizim Yunus'un demiş melekler. Şimdi eğer bu duayı yapmasaydı kıyamete kadar o balığın karnında kalacaktı diyormuş Cenab-ı Hak. Şimdi ne yapmış? Bunlar olmuş. Netice itibariyle tabi Peygamber Efendimiz de öyle buyurmuş. Ben de sizin gibi bir beşerim demiş. Onlar da bizim gibi bir insan. Evet, harikulade halata mazhar oluyorlar ama değil mi? İnsan olarak ne yapıyor? O eziyetten, o tazdikten, o sıkıntıdan mizar oluyor. Çıkıp gidiyor bak yani. O da bir ibretlik, bir hadise. Hem Hatem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak mübüvvet ve risaleti, iksir-i azam gibi İkstirazan gibi tesirli, icazı Kur'an'ı vasıtasıyla irşadı Kur'an meydan okumuş. Şimdi benim bir ayetimin misil getiriniz. En sonra bu meydan okuma devam ediyor. Bir kelimenin karşılığını getiriniz. Bakın onu getirememişler. Ve cazbi umumi kainattan, yani bu Kur'an'ın icazı kainattaki çekim kanunundan daha cazibeler, daha çekici. Daha çekici, hakaik-i Kur'aniye'nin komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları, hidayete girmemeleri ne içindir? Ne içindir? Ve hikmetidir. Oraya şöyle otur, bak oraya. Evet, şimdi suali anlaşıldı değil mi az çok? El cevap, bu iki şık müthiş suali halli için, bak dehşetli tabir ediyor Üstad. Denince bir esas beyan etmek lazım gelir. Şöyle ki, şu kainat Halık-ı Zülcelal'inin hem cemali hem celali iki kısım esması bulunur. Şimdi mesela cemali tecelli nedir? Mesela bahar mevsimi. Değil mi? Rengarenk masnuat. Anlaşılır mı? Cenab-ı Hak bahar mevsiminde 300 bin çeşit nebatatı ne yapıyor? Haşredip neşrediyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, efendim bir domates tohumunu toprağa atıyorsun. 3 ay sonra size salkım salkım domatesler ihsan ediyor. Bu ilahi bir tecelli işte. Mesela 3 ay sonra kirazınız olgunlaşıyor. Efendim Eylül ayında elma hasadı yapıyorsunuz. Şimdi hakikaten şimdi tasavvur ediyorum da o ağacın başındaki o nimetleri, mesela o çilek, hem bayı türlü nimetler bir resmi geçit tarzında arz-ı endam ediyor. Üstad Hazretleri buyurmuş ki bu elma ağacı bizim rızka muhtaç olduğumuzu bilmez. Bizim demek, bizim rızka muhtaç olduğumuzu bilen bir kudret bunların ellerini hazine-i rahmetten dolduruyor diyor. Ya. Şimdi değil mi? Bir de mesela şey var ya, bu hava, su, ziya, toprak gibi dört unsur. Dört unsur bunlar bir tohumun etrafında vaziyeti marziye alıyor diyor. Vaziyet-i maziye. Derlermiş ki, ya Halik'im bu tohumu sümbülle, bu tohuma hayat ver. Ya Halik'im bu tohumu sümbülle, bu tohuma hayat ver. Şimdi mesela müstevi unsur tabir ediliyor. Mesela su veriyorsunuz bir domates fidesine. Eğer bir mecra tayin etmezseniz, bir kanal açmazsanız, aşılan o su alıp başını gidiyor. Bak demek ki o da şuursuz, öyle değil mi? O domatesin suya ihtiyacını bilmiyor. O ağaçların suya ihtiyacından haberi yok. Anlaşılır mı? Demek ki orada bir ilahi istihdam var. Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Anlaşılır mı? Onların imdadına bu suretle aslında bu unsurları gönderiyor. Tabii. Şimdi demek ki cemali unsurlar. Bir de celali şey, celali tecelli. Nedir? Kışın şedaidi. Dün ne kadar soğuktu değil mi? Mesela dün bayağı mesela ben üşüdüm ya, bir şey oldu. Şimdi diyor ki fırtınalı bir deniz düşünün. Ama şunun gümbür gümbür böyle o dalgalar hayalıklara vuruyor. Bazen o deniz yükseliyor. İnsanlar tsunami geliyor diye ödüleri patlıyor. Korkuyorlar. Yani şey oluyor. İşte celali. Ondan sonra bir şimşek değil mi? Bir gök gürültüsü. Bunlar hep celali tasarruf. Yani Allah azamet ve kudretini o suretle öbür türlü de gösteriyor. Cemali bir surette de gösteriyor. Celali bir surette de gösteriyor. Şimdi bir veli zat bir gün bir gemiyle seyahat ediyormuşlar. evliyaullah'tan bir zat. O kadar fırtına varmış ki. Demişler ki değil olamış onun ehli kalp bir zat olduğuna. Efendi Hazretleri dua etmiş. Çok zor durumdayız. Ondan sonra demiş ki ben fil eti yemem demiş. Allah. Onlar dua istiyormuş. Bu görmüş ben fil eti yemem. Neyse gemi vurmuş karaya. Onlar zar zor şekilde çıkmışlar. Çoktan çıkmışlar. Bir 3-5 gün böyle fırtınaya tutulmuşlar. Bir fil yavrusu geçiyormuş. Onu kesmişler. Böyle döner yapmışlar. Ateşi yapmışlar. Şimdi anne fil bu yavrunun kokusunu hissetmiş. Süratle böyle o ormanlık arazinden çıkmış. Hortumunu tutmuş. Kimin ağzında yavrusunun et kokusu var. Basmış hortumu. Çiğnemiş ayağının altında. Sırayla hepsini teftiş etmiş. Sonra bu veliye gelmiş. Bakmış bunun ağzında, hani demiş ya ben fil eti yemem, nasıl mı? Ondan sonra çömelmiş, bindirmiş üstüne en kısa yerleşim bölgesine onu götürmüş. Şimdi, ya bak diyor ki fil eti yemem. Yani onlara da bir işaret veriyor, yemeyin. Sonra akıbetimiz daha kötü olur. Yani o fırtınada bakmayan gemi, bakmayan, gark olmayan insanlar filin ayağının altında ne yapmışlar? Nasıl mı? Yani öbür tarafa gitmişler. Evet. Hem celali iki kısım esması bulunduğundan o cemali ve celali isimler. Hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza ettiklerinden. Tabi celali tecelli. Şimdi o gök gürültüsü değil mi? O bir manaya işaret ediyor. O şimşek hakeza. Şimdi cemali isimler de öyle. Mesela biz bir güzel gül çiçeği üstünde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını müşahede ediyoruz değil mi? Diyor ki o gül çiçeği diyor üstadımız dinleyen akıllar adedince manalarını ipka ettiler. Bakın bu bir tecelli. Ama bir gök gürültüsünü de ifade ettiği bir mana var. Değil mi? Bir mana var. Evet. Halik-ı Zülcelal kainatta ezdadı yani zıtları birbirine nezcedir. Tabi hayatınız boyunca zıtlarla çarpışıyorsunuz. Yalnızdan onlar ayrılmazlar. Sizin artık hayat tarzınız bu oluyor. Ya diyorsunuz ki şimdiden bir gün Katman'dan Ahlat'a doğru gidiyorum. Orada ikamet ediyorum. Arabamız bir arıza yaptı bir Kizvak diye bir köyün üstünde. Çaremiz yok. Mecburen o köye iltica edeceğiz. Sabahleyin de bir araba bulup gideceğiz. Akşam var karanlık. Bir ana böyle fotoğraf şapkalı bir memur bir adam. Ama böyle berbat bir adam, zihniyeti, menfi, negatif bir adam. Benim peşime takıldı. Dedim ki sen benim yerine gelme dedim. Biz seninle anlaşamayız, sonra rahatımız kaçardık babama. Ben biliyorum adam tanıyorum da. Dedi ki, sen dedi, Nurcu olduğun için dedi, bu köyde sana çok itibar edecekler dedi. Ben de bundan istifade etmek istiyorum dedi sana. Şimdi, yani bizim şeyimizden istifade etmek istiyor. Yani, gittik. Köyün imam var Necmettin Hoca diye bir hoca. Bizi ayakta karşıladı böyle çok muhabbet etti, sarıldı filan. Konuşuyoruz, köylüler hep geldi. Doldu böyle adamın evi. Bu adam o köylülerle bu hoca hep kavgalıymış. Hep kavgalı. Şimdi mukavelelerini şöyle yapıyorlar. Şu kadar buğday, bu kadar arpa, bu kadar koyun, bu kadar kuzu, ona göre bir imamet ücreti tayin ediyorlar. Buna verdikleri hiçbir şeyi bu hoca beğenmiyormuş. Hep ihtilaf çıkıyor. Köylülerde inadına sakat koyun veriyorlarmış. Ondan sonra efendim tozlu topraklı buğday falan buna veriyorlar falan. Deyince hocaya dedim, hoca ben sana dedim üstadın ihlas risalesini vereyim. Sen bak rahat edersin bundan sonra dedim. Hoca okumuş. O sene imamlık ücretinde hiçbir talebi olmamış. Demiş ne canlı isterse boya koymuş demiş. Ben görmeyeyim demiş. Allah Allah. demişler bizim hocada bir değişiklik var, hayırdır inşallah falan. Her sene kavga gürültü yapan hoca, bu sene hiç bir tevekkül. Diyor ki köylüler, birbirlerine diyor ki, bizim hocayı diyor, ıslah eden hoca bu muymuş diyorlar. Ondan sonra. Şimdi, nasıl bir hoca ki, bizim hocayı şeye koymuş. Yani nizam ve intizamat olmuş falan. Böyle hep muhabbet çelişiyorum. İkide bir de o memur adam. Araya giriyor, bizim huzurumuzu kaçırıyor. Adam bir parladı hoca. Dedi ki, ya dedi Rahmi Bey, 40 yılın başında bir köyümüze geldim. Bu mikrofonu nereden taktım peşine getirdim dedi. Ondan sonra, şimdi ben bunu dedi, tavlaya atların arasına bağlasam hak ediyor mu etmiyor mu bu adam dedi. O tavla lafını duyunca rengi sarardı adam. Şimdi elini ayağını bağlayıp oraya koyacak adam tavla. Hiç yoksa rahat edelim sabah da yatsın orada diyor. Şeylerin arasında atlara. Şimdi bakın hep muzurlu kadın. Biz dinle bakalım değil mi? Bak yani senin dünyanda farklı bir doğru var. Yani sen onu doğru kabul et. Ama başka doğrular da var. Şimdi onun için Üstad Hazretleri buyurmuş ki önce hak ve hakikati bil ki hak ve hakikat ehli kimlerdir bilesin diyor. Şimdi bunun ölçüsü nedir? Kur'an'ı olursa doğrudur bu. Değil mi? Yani imani olursa, İslam'ı olursa doğrudur. Bak şimdi İslamiyet gelmiş, bak bütün diğer dinlerin hükmü ne olmuş? Sakıt olmuş, kalkmış onların hepsi. Evet. Demek ki Halik-ı Zülcelal kainatta ezdadı, zıtları birbirine derşedi. Yani neydi zıtlar? İman, küfür. Bak iç içe. Ondan sonra dalalet ve hidayet, sapıklık ve doğru yol. İkincisi nur, zulmet. Nur, işte, bir de kapat elektrik düğmesini, burası karanlık olur, kapını yumrulamazsın. Evet, nur ve zulmet. Ondan sonra hayır ve şer. Hayır ve şer. Bak zıtlar. Bunu daha çoğaltabiliriz. Evet. Demek ki birbirine benzetmiş. Yoğurmuş yani. Birbirine mukabil getirir. Şimdi bazen oluyor, onların borusu ötüyor. Ehli küfrün borusu. Bize zulüm ediyorlar, tegallüp ediyor, tahakküm ediyorlar. Biz onların esareti altında yaşıyoruz. Devir değişiyor, devir değişiyor. Bu sefer onlar mağlup, biz galip duruma geçiyoruz. Şimdi rahmetli Ali Fahit Başkül Hoca, oradan profesör bir sözü vardı, hiç unutmuyorum. Derdi bundan 80 sene önce Osmanlı'da bir dinsiz adam başını kaldırıp konuştuğu zaman bir mümin ve muvahhid adam ona derdi ki sen sus zındık kafir, biz konuşacağız. Şimdi ise ne diyorlar? Sen sus mürteci yobaz, biz konuşacağız. Şimdi ya devir böyle zaman zaman ne oluyor? Değişiyor. Ha bunlar ne yapmak lazım? Sabretmek ve katlanmak gerekiyor bir yerde. Ne yapacağız? Tahammül ettiğimiz edersek, sabredersek bunun karşılığını, mükafatını vereceğiz. Çünkü Cenab-ı Allah buyurmuş, vel ahiretü lil muttakîn. Yani ahiret muttakîlerin, yani Allah'tan korkanlarındır. Efendim ben biraz heyecanlı adamım. Konuşurken böyle hep hareket ediyorum. Şimdi böyle tatfanda hapse düştüğümde benim bu hareketli halimi müşahede eden bir ders arkadaşım geldi sabahleyin hapishaneye. Nasıl burada da dönebiliyor musun? Kafam bizi geniş mi? Buradan da dönebiliyor musun? Ya şimdi insan kafanı kısılan bir şey ne yapar? Çok dar bir dairede döner tabii. Orası öyleydi. Evet. Şimdi demek ki hikmetli ve menfaatlar bir nevi mübarize. Bak burada en hikmetli bir de menfaatlar. Sizin dini gayretinizi Allah ölçüyor. Sizi Allah mihenge vuruyor. Sizi altın mı bakır mı diye mihenge vuruyor Allah. Yani eğer sabrederseniz, sebat ederseniz, aslında mı? Hakikaten mevzinizi terk etmezseniz kazanıyorsunuz. Cenab-ı Hak size makam veriyor, mertebe veriyor. Mesela bir din ahlak ders hocası vardı bu Işıklar Askeri Lisesi'nde. Bizim arkadaşlardan. Okul komutanı demiş ki, gel buraya demiş. Arif diye bir arkadaş. talebi diyeceksin ki demiş. Oruç size farzdır. Oruç tutmayın. Hani bir ahlak dersi hocasının ağzından söyle diyor ki, tesir etsin onlara. O da geçmiş, o kadar talebesi var, işte biliyorsun çok büyük bir okul. Demiş ki, arkadaşlar, oruç Cenab-ı Hakk'ın emridir. Nasla sabittir, hepinizin oruç tutmasını istiyordu. Neticede bunu 15 gün hapse mahkum etmiş. Ama kazanıyor. Değil mi? Şimdi ne oluyor? İmdi ilahide makamı ziyadeleşiyor. Değil mi? Makamı ziyadeleşiyor. Başka türlü nasıl kazanacak insanlar? Böyle de kazanması mümkün mü? Yani şimdi bakın bizim Akşehir'de bir müftü varmış. 940'lı yıllarda bir ağır ceza reisi demiş ki, pardon, Akşehir müftüsü Kur'an okumaktan mahkemeye sevk etmişler. Adamı ağır cezada yargılıyorlar. Cürmeşüt mahkemesi diyorlar. Ağır ceza reisi demiş ki, müftü efendi demiş, bak ben de Müslüman bir atam evladıyım. Bak ben seni Kur'an okuttuğun için mahkum edersen bu benim için bir ağırdır. Ondan sonra beni böyle bir sıkıntıya koyma dedi. Reis bey ben okutmadım diye. Ben de bunu kılıfına uydum. Sana beraat verim sen de sağ selamet ben de işime bakayım. Reis bey evladım demiş. Benim seninle hiçbir problemim yok. Ben seni helal ediyorum. Sen kanun ne emrediyorsa bana cezanı ver. Benim maksadım başka demiş. Ne kadar yalvarmış adam. Hoca dönmemiş geriye müttefe. Vermiş buna 3 ay ceza. Yapmış hapiste. Vefat ederken çocuklarını çağırmış. Fecir vakti. Demiş ki evlatlarım demiş. Ben bu kadar yaş yaşadım. Fakat hiçbir amelimden emin değilim. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kelamını muhtaç insanlara, bilmeyenlere öğrettiğimden dolayı aldığım bu ceza var ya, bu 3 aylık ceza. Bundan çok eminim. Bunu benim kefenimin arasına koyup huzur-u ilahiye ibraz edeceğim. İlahide ibraz edeceğim demiş. İçimizde Eskişehir var mı? Eskişehir. Yok değil mi? Şimdi Eskişehir'de de Muttalip köyünde bir Sirne Efendi diye bir zat varmış. Kur'an öğreticisi ama çok veli bir zat. Onu da mahkemeye vermişler. Hoca mektep çağındaki çocuklara Kur'an öğretiyor diye idamla yargılanmış adam, idamla. Ondan sonra en son celse bir yağlı ip götürmüş Hilmi Efendi, reisi masasına koymuş, yağlı ipi. Ya resmen böyle hani idam edilecek ipi. Reis demiş, hayırdır hocam bu ne nedir? Demiş ki ben demiş Müslüman bir din alimiyim, hem kul hakkından çok korkarım demiş. Devletin hakkından da korkarım. Anlasın, madem ki ben idamla yargılanıyorum, anlaşılmıyor mu? Benim idam ipimi de kendi paramla alayım, takip yükü olmayayım diye devlete onun için getirdim. Reisin gözü yaşarmış, çok adam, çok mükemmel olmuş, çok duygulanmış. Demiş ki, hocam demiş, lütfen söyleyin demiş, yani bunu öyle bir şey etmeyin, yani aksi iddiada bulmayın. Ben İlkokulu bitiren, o zaman malum işte 5. sınıfta çocuklar mezun oluyor. İlkokulu bitiren çocuklara okutuyor. Okul çağındakilere öğretmiyorum değil. Ben bu sıkıntıdan kurtarım demiş. Adam böyle yalvarmış buna ağlayarak falan. Neyse sen bilirsin demiş falan. Sulh etmişler. Şimdi bakın. Şimdi bu dönemi yaşamış. Bu ülke. Ondan sonra ne kadar insan mağdur olmuş. Ne kadar insanlar karakollarda şehitmişler. Ondan sonra, şimdi Ezan-ı Muhammed'i okuduğu için insanların cürmeşit mahkemelerine vermişler. Van'da bir Ahmet Efendi diye bir zat varmış. Mesela adam Tanrı'dır deyince adamın kafası dönermiş. O kadar müteessir oluyormuş o Tanrı'dır lafından. Ondan sonra söylermiş adam. Sus lan eşyon işe, odur demiş müezzine falan. Kızarmış adam. Kalka Allah-u Ekber, Allah-u Ekber falan ezanını okumuş. Emniyete götürmüş polisler. Emniyet müdürü demiş ki Ahmet Efendi, bak bu ezan yasak artık. Ulan öküz oğlu öküz demiş emniyet müdürüne. Ulan bu ezan-ı Muhammedi'yi kim yasak etti demiş. Adama öküz oğlu öküz diyor. İyi mi? Yani deyince Abdullah Bey diye bir polis var o zaman, bizim çok yakın bir dostumuz, sonra Milli Emniyet Müfettişi falan oldu. Abdullah Bey demiş ki, müdür bey demiş, biz bu zata demiş bir deli rapor alalım, ben götüreyim bunu, ederse daha bununla uğraşmayalım, bu yani bizi çok rahatsız edecek falan demiş, onu al götürmüş falan da. Sormuş Elazığ'daki o doktorlar, hastanenin doktorlar, bu adamın ne sıkıntısı var? Bu adam demiş, Ezan-ı Muhammed'i okuma hastası demişler. Ezan-ı Muhammed, adamın başka derdi yok. Hemen bir kağıt götürmüşler, rapor kağıdı, hepsi imzayı çakmış, vermişler. Gelmiş müezzine demiş ki, bak müezzin efendim demiş, bak ezan, şimdi maaş sana, ezan bana. Raporumu gördün değil mi demiş. Tamam, rapor bana demiş. Aşkım, işin bak adam hayatını işe sayıyor. Ve nasıl biliyor musun şimdi? Bu öyle bir sıkıntılı konu ki. Bir senede müşahede altında tutma şeyi varmış, kanunu. Yani bir sene adamı, yani şeyde, akıl hastanesinde müşahede altında tutacak. Buna katlanıyor adam, bak hiçbir şey olmadı herhalde yani. Ya şimdi biz ne yapıyoruz? Biz Van'da bir gecede iki yere böyle kar üstünde yürüyerek derse giderdik. Şimdi özel arabalarıyla adamlar bu beş evlerin orucularına da çok kızıyorum. Aslında mı? Böyle hepsi rahata düşkünler, evlerinden çıkamıyorlar. Yani gideceksin ki bir vinçle evlerinden alıp derse getiresin böyle adamı. Bu kadar rahata alışıklar. Evet. Demek ki hikmetli, burada hikmetli ve menfaatlar bir nevi mübareze var diyor. Menfaati. Manevi menfaat ama burada maddi değil. Maddi çile var. Ama neticesinde manevi bir menfaat var. Menfaat, evet. Şimdi ondan zıtları birbirinin hududuna geçiriyor. Şimdi bazen ne oluyor? İman cephesi hakim oluyor mesela. Bazen de küfür yobazları geliyor. Onların dediği oluyor. Ya artık bunu ne yapacaksınız? Tabii biz işi gevşetirsek, hafife alırsak onlar hiç durmadan çalışıyorlar. Şimdi Sure-i El-Bakara'da 11 tane ayet-i kerime var. Münafıklarla ilgili de, şimdi orada bir meal vardı, çok dikkatimi çekmişti. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlara deseniz ki siz ifsad ediyorsunuz, onlar hayır yok biz ıslah ediyoruz derler. Adam müfti, münkir ama ne yapıyor? Hayır diyor, biz bu memleketin bu insanları ıslah ediyoruz. Ya o ne yapıyor? Adam biz, ya rahatça içki içemiyoruz diye adam bak adama şikayette bulunuyor. Açılımı, rahatça içki içemiyoruz diye. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te Ali'nin sigara içen bir adama bir tokat vursan ortalığı kaldırıyorlar. Şimdi mesela sigara tiryakisi bir adam düşünün. Mümkün bir ömrü değil ama oruç tutuyor. Şimdi yanında bir adam ayak ayak üstüne alsa sigara ise bu adamın bütün damarları tepeşir mi? Tepeşir. Tiryaki adam değil mi? Bir yerde artık şey yani bağımlı demektir yani. Ulan git benim yanımda sigara içme. Sana ne oluyor? Bak takıl. Bak o şeyle, sinirli haliyle onun pataklanması da gayet normal yani. Şimdi onun da saygı duyması gerekiyor. O adama o kokuyu hissettirmeyecek. Bak yok adamlarda saygı. Evet. Hani ne derler? Şecaat arz ederken merdi Kıpti sırkatını söyler. Şimdi Kıptiler yani Çingeneler kahramanlıklarını anlatırken hırsız çünkü Çingenelerin hırsızlıktan başka bir işi yok yani. Yani meslekleri hırsızlık olduğu için öyle yaparlarmış ya. Ondan sonra demek ki zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tagayyürat. Orada ihtilaf çıkıyor ve değişim oluyor. Tagayyürat meydana getirmekle kainatı kanunu tagayyür ve tahavvül, düsturu, terakki ve tekamüle tabi kıldığı için. Yani kainatta ne oluyor? Düsturu, terakki ve tekamül. Yani biz tekamül ediyoruz. Değil mi? Biz burada ne yapıyoruz? Tekamül ediyoruz. Bir ömür ne yapıyoruz? Mütemadiyen. Şimdi bak, zaten, bak Sedat Bey, Üstad diyor ki, zaten sükun, sükunet, atalet, yeknesaklık, tevakkuf bir nevi ademdir diyor. Şimdi biz de Anadolu'da derler, ulan bu adam Sinan'daki gibi bir adam. Ne kokar ne bulaşır. İşte sabah okuluna gelir, akşam döner. Ya Allah'ın kuluna bir şey anlatmaz. Bir talebi önüne alır, bak evladım, sen temiz terbiyeli bir çocuğa benziyorsun. şöyle yapsam daha iyi olur. Yok adam dersini verir de ister öğrensin, ister öğrensin. İşte böyle değilmiş. Değil mi? Şimdi bakın ne diyor üstad? Madem sükun, sükunet, tevakkuf, atalet, yeknesaklık, değil mi bir ademdir? Hayat, adem yok bu kişi. Hayat, harekatla kemalatını bulur ve belliyat vasıtasıyla terakki eder. Hayat, harekatla kemalatını bulur. Nerede hareket orada bereket derler değil mi? Aksiyon. Ne diyorlar? Bakın aksiyonda batıdan bir örnek. Mesela Napolyon Bonaparte. Neydi onun mahkum olduğu ada? Elba Adası mıydı? Şimdi orada 2-3 sadık adamıyla hapse koymuşlar onu. Oradan kaçmış. Fransız ordusu karşısına gelmiş. Bir ordu gönderiyorlar ama. Bir Napolyon işte bir adam varmış. Ondan sonra böyle açmış göğsünü. Hadi ateş etsene demiş. Hadi etsene demiş. Ne duruyorsun? Ateş etmeni bekliyor. Karşıdaki o nefer şaşırmış. Tetiğe basan bir taşın üstüne çıkmış. Askerine bir nutuk irad etmiş. Demiş ki siz ayağınızdaki postaldan başınızdaki kepe kadar benim eserimsiniz. Düşün arkama demiş. Gitmiş parlamentoya basmış. Oturmuş. Tekrar hakimiyeti ele almış. Ya üç kişiyi de alıyor adam bu şeyi. Yani yüzü karalık bu işte yani. Aksiyon ruhu bu. Yani başka türlü Napolyon olması mümkün değil. Bak Fransa'da Napolyon'la ilgili 200 kitap yayınlanmış. 200 kitap. Bu adam da bir topçu olmasından terakki etmiş. Yani çok fazla bir şeyi de yokmuş adamın yani. Hani meşhur anlatıyorlar ya. Bir gün gece Fransızlar bir zahar ilan etmişler. Bunu uyandırmak için gitmişler. Ne var demiş. İşte, falan ülke demiş. İşte bize harbi ilan. Ben de imtihan var zannettim demiş. Yani tahsili de yok ya. Ben de demiş imtihan var zannettim demiş. Evet. Demek ki düsturu terakki ve tekamüle tabi kıldığı için bakın o şecere-i hılkatin cami bir semeresi olan insan nevinde Allah Allah. Şimdi hılkat şeceresi. Yani yaratılış ağacı. Bunun meyvesi nedir? İnsan. Her şey yaratılmış. Bakın cemaat yaratılmış, nebatat yaratılmış. Ondan sonra en son, yani bütün bu mükevvenat, küreyat, her şey yaratılmış, en son insanoğlu yaratılmış. İnsan gelmiş, bu saltanatın üstüne oturmuş yani. İşte onun için Üstad 23. sözde şöyle söylüyor, diyor ki, şu meşhur saltanatı insani. Yani bir saltanat düşünün, güneş sizin için doğuyor, değil mi? Bahar sizin için neşvünema buluyor. Nebatat değil mi? Sizin için arz-ı endam ediyor. Hayvanat sizin emrinize verilmiş ve sizin istifadenize sunulmuş. Bakın diyor ki üstad, ehil olmayan hayvanatla ehil hayvanları mukayese ettiğinde bunu anlarsınız değil mi? Atın üstüne atlıyorsunuz, yıldırım gibi istediğiniz yere gidiyorsunuz. Bakın o hata... O musahhariyet olmazsa bilmeniz mümkün değil. Yani demek ki yani Cenab-ı Hak onun dizginini sizin kendisi de yok. Bunu ona göre terbiye ediyor. Bu bir saltanat. Şu meşhur saltanatı insaniye celbile değil, galebeyle değil. Belki sana senin zaafın için tesir edilmiştir. Yani demek ki Allah bize bunu lütfetmiş değil mi bu saltanatı yani? Böyle bir saltanata biz mazhar olmuşuz yani. Evet. İnsan nevinde o kanunu mübarezeyi, o mübareze kanunu daha acık bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı insaniye medar bir mücahede kapısını açın. Bütün terakkiyat-ı insaniye medar bir mücahede kapısını açın. Yani böyle bir mücahede, cihat gayret demek yani o manada. Evet. Açıp Hizbullah'a karşı meydana çıkabilmek için Hizb-ü Şeytan'a bazı cihazat vermiş. Ya. Şimdi tabii onların da silahları var. Onlar da bizi bu yoldan ayırmak için ne yapıyorlar? Bazı desiseler, silahlar istimal ediyorlar. Hatta üstadımız şöyle buyurmuş, diyor ki, bu şeytan gibi adamların karşısında çok dikkatli olmak lazım diyor. Ya adamlar öyle şeytan planlar ihdas ediyorlar ki, insan ne oluyor? Ya hayret ediyor. Mesela şu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı rakam, değil mi? Hangi şeytan aklına gelirsin o şeyde? Yani o rakam. Hiç ortada böyle bir şey yok. Diğer cumhurbaşkanları hep normal usulle seçilmiş, seçilmiş. Ama ne yapıyor adam? Duruyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Açılımı, bunu önlemenin yolu nedir? Ona göre adam sanki böyle bir üretim fabrikası, şeytani bir üretim fabrikası adamın kafası. Şimdi Ordonanus Profesör Sıddık Sami Onar vardı İstanbul Üniversitesi'nin profesörlerinden. 27 Mayıs'ın fetvacısıydı. Profesör Reşat Kaynağoğlu'nun bir talebesi vardı. Vefatında bir makale yazmış Milliyet'ten. Makalede diyor ki, bu başı bu toprağa nasıl gömeceğiz diyor. Yani Ordonanus Profesör öyle ilimle dolu ki kafası Allah. Ondan sonra deyince 40. hoca vardı yanımda. Hocam dedim sana bir makale okuyayım mı? Oku bakalım dedi. Dedim işte böyle böyle dedim. Sıddık Sami ile ilgili bir makale yazmış bir adam. Bu başı bu toprağa nasıl gömeceğiz? Deyince hoca patlattı esprisini. Dedi ki eşek başı niyetine gömün daha. Bitsin dedi bu iş. Anlaşıldı. Şimdi eşek başı niyetine. Çünkü hep fitnede kullanmış adam aklını. Hep fesatta kullanmış. Hep böyle gayrimeşru yollarda kullanmış. Mükemmel ayrına bir şey kullanmamış ki. Bu 27 Mayıs'çılara şiitti. Fetva-i Milli yaptı. Alparslan Türkeş dedi ki bu ihtilal dedi bize 50 sene geri bıraktı. İhtilalin içindeki adam var mı bu söylüyor? İhtilal insanları ileri götürür mü? İhtilal ileri götürür mü? Böyle bir şey var mı ya? Yok tabii. İçindekiler söylüyor. İşte bu sırrı dakik içindir ki enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor. Gayet zaaf ve azda olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehli hakka mukavemet edip, ki muhakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu mukavemetin sırrı, hikmeti şudur ki, dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki. Şimdi dese ki mevcut idare Allah korusun mesela. Bu biz Bursa'daki 200 camide ibadeti men ediyoruz. Gittiler kapısına kilit vurdu. Bak 200 caminin toplam maliyeti belki 20 trilyon. Değil mi? Hele eski tarihi eserleri saysanız belki daha ziyade aşılamıyor. Şimdi bakın burada ne var? Terk var diyor değil mi? İbadet etmeyecek. Bu Kur'an kurslarını kapatıyor işte yaptılar. Şimdi 15 yaşına 15 yaş şartı koydular. Kur'an kursuna gitmek için bir talebi. 15 yaş. 15 yaşındaki çocuk Kur'an kursuna gider mi? Ne zaman gider? Bizi 5-6 yaşına gönderiyorlardı. Ebeveynimiz. Anlaşılır mı? Neden? Şimdi çocuk ne yapıyor? İnternete bakıyor. 15 yaşında çocuk. Televizyonu var. Başka neler var? Efendim? Cep telefonu var. Şimdi ben ders okuyorum bazen dershanelere gidiyorum. Böyle bakıyorum böyle. İki ayağımın arasında cep telefonunu almış. Hep eli orada. Böyle. Ondan sonra ben de bakıyorum. Yani bakışımdan anlasa da vazgeçse diye açılımı. Koskoca üniversite talebesi adamlar. Bazen de İstanbul'da bir gün teknik üniversite talebeleriyle ders okuyorduk. Böyle dalıp dalıp gidiyorlar. O zaman da bu bilgisayar yeni çıkmış. Dedim ki oranın yöneticisi müdeviri olan arkadaşa dedim. Bu çocuklar niye dalıp gidiyor arası? Abi dedi bunlar bilgisayara dalıyorlar dedi. Bilgisayara da akılları kalıyormuş. Anladın mı? Bak oradan akılları buraya alıp getiremiyorlar ya. Orada akıl o. Çünkü cazip yani. Yeni çıkmış. Ben de dikkate değiyor. Ondan sonra. Şimdi hem adem ve tek var pek kolay. Bak tek var. Namaz kılmak, namaz kılmak şey yani zor bir yerde değil mi? Günde beş vakit abdest alacaksınız. Usulüne uygun, adabına uygun abdest alacaksınız. Tadil erkenle namaz kılacaksınız. Ya ben namaz kılmıyorum. Namaz kılmıyorsa ne yapar? Taharetsiz de gezebilir. Öyle değil mi? Yıkanmadan da gezebilir. Ondan sonra şimdi bir doktor getirmişler üstadı. Ramazan-ı Şerif'te. Demiş ben kendimi doktora muayene ettim ben demiş. Ondan sonra neyse akşam olmuş iftar saati. Doktora demişler ki sen de gel iftar et beraber. İftar edelim. Doktor demiş ki hocam demiş ben bunu oruç tutmadım. Bak Üstad Hazretleri onu oruç tutmadığını hissetmiş. Onun için ben sana kendime baktırmam demiş. Aslında. Yani ben oruçsuz bir adam belli vücuduma sürdürmem demek istiyor yani. Evet. Şimdi burada bir iki cümle var. Çok böyle topluyor artık Üstad konuyu. Çok önemli. Pek kolaydır. Hareket istemez. Tek diyor. Tek. Yani bütün dini hükümleri, dini vazifeleri terk etmenin bir zorluğu yok. Diyor, Allah diyorsun, inanmıyorum. Ahiret diyorsun, inanmıyorum. Mahkeme-i Kübra diyorsun, inanmıyorum. Hepsini adam ne yapıyor? İnkar ediyor, inkar. Evet. Hem tahrip var ki çok sehildir. Ve asandır, az bir hareket eder. Bakın bu dini hükümler tahrip edilir mi? Mesela diyor bir tane münafık bir adam var. Efendim günde üç vakit namaz kılsanız da yeter diyor. Biliyorsunuz siz o adamları. Aslı mı? Şimdi bizim hanıma demiş ki aşağı katta bir komşu ben üç vakit kılıyorum falan profesör üç vakitte yeter diyor. Bak yani şimdi bak bu ilahi vasiyat değil mi? Günde beş defa bize namaz emredilmiş. Yani bunu kimsenin tadil etmeye, tebdil etmeye, tayir etmeye, değiştirmeye hakkı yok ki. O zaman ne olur? Küfre gider adam. Bakın az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki az bir amelle çoklarına zarar verir. Şimdi bu memlekette manevi hayatı tarif etmek bu ülkeye insanlara zarar değil mi? Değil. Çoluk çocuğumuz bu manevi nurlardan, iman nurlarından mahrum kalırsa bunlardan haramı, helali bilmeleri beklenebilir mi? Beklenemez. Hürmet mümkün mü? Beklenemez. Aşılı mı? Bakın hürmet. Şimdi ben bazen gençlere diyor, niye yaşlara yer vermiyorsunuz? Otobüslerde, ah diyor bu yaşlar diyor, çok diyor böyle huysuz adamlar diyor, yer veriyoruz teşekkür etmiyorlar, sanki mecburmuşuz gibi aslında onlara. Böyle de savunuyorlar kendilerini. Bazıları da uyku numarası yapıyorlar, böyle şeye bakıyorlar, aslında mı diye bakıyorlar. Bakın neden? İşte manevi ahlaki bir terbiye, bir kültür almadıkları için oluyor. Bakın cemiyeti diyor. Cemiyeti temelini beş esas dışkıladı. Bir hürmet, iki merhamet. Şimdi babam ne oldu? Neyin var? Ne istersin? Sana ilaç getirdim. Bakıyorum doğrudan doğruya. Bilgisayarın başına geçiyor. İçeride babaannesi hasta ilgilenmiyor bir adam yani. Merhameti yok yani. Gaddarlaşmış. Aslında. Annesine de bakıyor bir yerde yani. Aslında. Babam bakar. Hadi Allah'a ısmarladık diye gidelim. İndiriyor. Evet. Demek ki çoklarına zarar verip ikafe noktasında korku ve firavuniyet cihetinde onlara bir makam kıldı. İki silah kullanmışlar. Bir korku, bir zarar vermek. Korku. Yani diyor ki işte siz adam burada Fethullah Hoca'nın mektebinde çocuğunu vermiş bana diyor ki çocuğum diyor zarar görürüm ileride mühim meyfiye makamlara hocanın mektebinde okudu diye koymazlar mı? Ne dersin? Vereyim mi vermeyeyim diyor adam. Ya bir şey ya. Ya adam ya güzel de senin çocuğun orada muhafaza ediliyorsa, oradan güzel bir eğitim aldığına inanıyorsan, yani orayı yeterli görüyorsan, bütün unsurlarıyla her şey çocuğun lehindeyse, ya ne korkuyor? Şimdi bak Müslak ne diyor? Bir adam Erzurumlu bir alim bize 3 ay başını yastığa koyup yatamamış. Müthiş bir hastalığa duçar olmuş. Demiş ki 3 ay başımı bu yastığa koyamadım. Ve adamın 3 ay uykusuz kalması ne demek biliyor musun? Üstad diyor, kardeşim diyor, senin geçmiş 3 ayın şimdi sürurlu aşılımı 100 gün hükmündedir. Rabbun olan Rahman-ı Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama. Hiçten korkma, ademe vücut rengi verme dedim diyor. Bak sebep değil. Dövülmeden ağlama. Daha 20 sene sonra çocuğu makam sahibi olacak mı? Şimdiden onu düşünüyor. 20 sene. Ya demiş 20 sene sonra ya at ölür ya padişah ölür demişler. Öyle değil mi? Yani böyle korkuyla yaşadın mı ya? Ne biçim zihniyet ya? Yani nasıl olur? Evet. Demek ki kafe noktasında evet. Ve fil-avniyet cihetinde onlara bir makam kazandırır. Hem akıbeti görmeyen. Hazır sevke müptela. Müptela. İnsandaki nebati ve hayvani kuvvelerin tatmini ve telezzüzü hatırı için telezzüzü hürriyeti vardır ki akıl kalp gibi letaif insaniyeyi insaniyet kerane akıbet endişanı olan vazifelerinden vazgeçiriyor. Ehli hidayet başta ehli mübüvvet başta Habib-i Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın meslek-i kutsisi. Bakın bu cümle hani siz okutuyorsunuz ya talebeleri. Bir makalenin üç boyutu var. Giriş, gelişme bir de sonuç. İşte sonuç cümlesi bu. Evet. Şimdi hem vücudi bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak insanları yeniden sanki hayat verir gibi bir formasyon onlara kazandırıyor. Kuyu küfür karanlıklar içinde kalan, dalalet zulmeti içinde kalan insanlar birden o nübüvvet nuruyla yeni bir hayat bulmuşlar. Bir basubader merd, değil mi? Diriliş. Ondan sonra ve bu insanlar bir dakika sohbet-i nebeviyede bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz onlara buyuruyor ki git Yemen'e falan yere, peşmekan yere seni öğretmen tayin ediyor. Kur'an öğretmeni, iman öğretmeni tayin ediyor. Gidiyorlar, o vazifeyi orada kusursuz ifade inşa ediyorlar. Ya bakın, hem vücudi, evet, hem de subuti, ne söylemişse davasında ispat etmiş. Hem tamir, hem hareket, tamir var. Hareket, hareket. Hem kullukta istikamet. Bak şimdi insandaki duygular var ya, mesela aklı ele alalım, bu çok önemli. Şimdi bu cümle, şimdi aklın üç mertebesi varmış. İfrat, tefrit, vasat. İfratı da aklın cerbeze. Cerbeze ne demek? Laf kalabalığıyla karşıdaki adamı susturmaya cerbeze diyorlar. Edebiyatın karşılığı ne hocam? Bugünkü karşılığı cerbeze. Ne diyorsunuz? Siz bu tipa polemikçi mi? Demagog.
Demagog.
Şimdi ifratı cerbeze. Tefriti ne? Kabahat. Yani gerizekalılık. Yani hiçbir şey anlamaz. Öküzlük almışım. Dinle bakalım. Anlaşıldı mı? Vasatı neymiş bilmiyorum. Vasatı da her şeyde Cenab-ı Hakk'ın nuru hikmetini müşahede etmek. Hikmet. Yani bunun hikmeti nedir? Değil mi? Bu fare niye yaradı? Şimdi ben fareleri görünce böyle tüylerim diken diken olur. Böyle, böyle tiksinti diyorum ki. Ondan sonra bir gün bizim eve bir fare girmiş. Ondan sonra hanımı çağırdım gel bu fareyi dışarı at diye. Ya dedi ben nasıl atacağım bunu? Sen atmasan dedim sen yaparsın gel bakalım. Geldi. Baktım balkona çıkartmış fareyi. Evden balkona çıkartmış. Farenin karşısında oturuyor onu seyrediyor. Ya yani bir seyrediyorsun bunu aslan hapşerini. Ya dedi, o kadar harika gözleri var ki, öyle bir sanatlı gözleri var. O kuyruk, o kulaklar, o vücut, öyle bir tenasüp. Hayran kaldım buradaki ilahi sanata. Ya at dışarı sizi satın. Ben söyledim dedim mesela. Anlaşılmaz. Şimdi ben gördüm, ben midem bulandım. Çiksiniyorum, elimde değil. Ama hakikaten dediği doğru. Bir sanat var değil mi? Tenasüp var. Doktorla o beyaz olan fareleri ellerinde ne yapıyor? Oyuncak gibi kullanıyorlar, cebine koyuyor, elinde tutuyor. Yani efendim işte deney yerlerine bırakıyorlar vesaire falan bazen rastlıyorum. Evet. Demek ki kullukta istikamet. Hem akıbeti düşünmek. Ya ne olacak bizim geleceğimiz değil mi? Akıbetimiz ne olacak? Ya dünya hayatı işte. Bak şimdi diyor ki üstadım. Hayat senin zannettiğin hala bulunduğun dakikadır. Yani insanlara biçilmiş ömür, verilmiş ömür bu dakika. Bir dakika önce ve bir dakika sonrası meçhul. Adem yok yani. Anlaşıldı mı? Onun için kendimize yani ziyade ömür biçip, hayali ömür biçip, gaflet ve şeye değil mi? Lakaytlığa sapmak bize zarar verir. Sıkıntı verir. Sonra çok üzülüyoruz. Şimdi bir insan sekeratta akıbetini ona Allah gösterecekmiş. Neye layık olduğu belirlenecekmiş. Ona desen ki mesela kötü durumda olan bir adama ya Cenab-ı Hak sana 3 gün daha ilaveten ömür verecek. Bütün mal varlığını verir misin? Verirmiş adam. Çünkü yani o durum onu ne yapıyor? Ya bütün mal varlığını verir 3 gün daha yaşatsın. Ne elimden gelirse sabaha da namazımı kılayım eksiksiz. Aşılımı efendim tutamadığım oruçları tutayım, inip gönlünü kalbini kırayım, insanların kalbi gönüllerini alayım diye yapamadıklarını o suretle ne yapıyor? 3 güne sıçramak isteyecek. Ama mümkün mü? Mümkün değil yani. Onun için hani son pişmanlık fayda vermez diyorlar ya böyle. Hani bir Karadenizli idama mahkum olmuşlar. Sehpaya çıkarken demişler son sözün nedir? Son sözüm bu bana iyi bir ders oldu demiş aslan. Yani şimdi insan sehpada ders alsa ne fayda verir yani? Bir faydası yok değil mi yani bunun? Evet. Şimdi demek ki nefsi emmarinin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki Medine'yi... Bak şimdi bu ölçülerle yaşamak tabi insanlara zor geliyor. Diyor ki aklınızı istikametle kullanacaksınız. Bütün hayatınızı imani, İslami ölçüler muvacihesinde kullanacaksınız. Kuvve-i gadabiyenizi hakeza, kuvve-i şeyevinizi hakeza. Harama bakmayacaksınız, harama sürmeyeceksiniz. Rız ve namuslar paymal etmeye, aşkın iştihası ve zevki içinde olmayacaksınız. Adam ne yapıyor? Ya ben diyor, bu dünya bir daha gelmeyecek. Onun için hayatımı yaşayacağım. Bakın hürriyeti de sunu tefsir ediyor insanlar değil mi? Hürriyet demek, aşkım haram helal demeyi rastgeleni yutmak, bak bunu hürriyet kabul ediyor. Olur mu öyle bir şey? Bu mümkün mü? Değil mi? Onların bunların hepsi hesaba yani çekileceğiz. Yani zihniyeti içinde olursak ancak yani bu kötülüklerden uzak durabiliriz. Medine'nin evlerinde bulunan o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup o cazibe-i azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalalette kalmışlar. Şimdi bak gelmiş Ebu Ayyübe'nin Ensari Hazretleri'nin evinde oturuyor. Etrafında da bir sürü münafık insanlar var. Bak Medine münafıklar diyor. Değil mi? Evet. Şimdi o zamanın münafıkları o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi. Gözlerini yumup o cazibe-i azimeye karşı şeytani bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalalette kalmışlar. Şimdi adam birisi sizin 5 vakit namaz kıldığınızı görse diyor ki günde 5 defa kılıyor musunuz kılıyor? 5 defa diyor. Ya niye öyle insanlar? Ya nasıl olur her gün 5 defa? Kıl bitmek bilmiyor diyor adam. Tabii. Şimdi bir Üstad Hazretleri Isparta'da bir zatın mağaranın altından geçiyormuş. Adam arabanın önüne çıkmış, durdurmuş üstadı. İkramda bulunmak istemiş, meyve ikram, üzüm filan. Demiş efendim, namaz iyidir. Fakat her gün kılmak çoktur, bitmediğinden o sarç veriyor. Diyor ki o zatın o sözünden sonra, hayır zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Baktım ki şeytandan aldığı derste o da aynı şeyleri söylüyor. Bak Bediüzzaman Hazretleri'nin nefsi de diyor ki kıl bitmiyor. Anladım ki o zat kendi hesabını onu söylememiş. Bütün nüfus-ı emmare'nin namına söylemiş gibi diyor. Nüfus-ı emmare demek yani nefsi emmare. Kelamcılar 7 sınıfa inmişler bu nefsi. En dehşetlisi nefsi emmare. Yani bir kötülük işliyor. Onunla da iftihar ediyor. O kötülükle iftihar ediyor. Yani adam diyor ki hakikaten bu kıl bu namaz bitmez. En iyisi anlaşılır mı? Bunu 40 yaşından sonra kılsak daha iyi olur işte. İyi kötü. veya kabre yakınlaştığım zaman böyle namaz kılma mı kılma. Şimdi bak, benim bir arkadaşım vardı, camide gördüm onu, çok edepsiz bir adamdı. Aynı meslekte çalıştık biraz da. Bir baktım, görünce şaşırttım ama o kadar edepsiz. Ben ne yapıyorsun burada dedi, ne işin var bu camide? Gelmeyeyim mi dedi. Oğlum dedi, sen bu caminin yolunu nasıl bildin? Ben dedim, hiç sen camiye geleceğini düşünmemiştin. Ya dedi, şimdi hiçbir kötülük yapamıyorum, kudretim kalmadı. Mecburen buraya sığınıyorum dedi. Tabii pilim bitti demek istiyor adam, biliyor musun? Ondan sonra. Bunlar, ben Siirt'in Baykan kazası var. Oraya geçici görevle gönderilmiş Tarım Bakanlığı. Ne Ersin demişler buna, Konya'da. Ya Rahmi Bey'i tanır mısın demiş oradaki köylüler. Ama ben oralara gitmemişim ya. Dağ köyleri hepsi. O zaman yani ulaşmak da çok zor zor oldu. Duymuşlar bizim Nur Talebesi olarak o muhitte faaliyet gösterdiğimizi. Bana diyor ki, ben adamla dedim onunla hani gideyim bir hal hatır edeyim eski meslektaşlarımız diye filan. Dedi sen dedi, bu Doğu Anadolu'da dedi, o Baykan köyleri senin nereden tanıyor dedi. Ulan milletvekili mi olmak istiyorsun dedi. Ulan seni ne ilgilendirir dedi. Anladın mı? Milletvekili olur mu olmam mı? Onların bileceği şey dedi. Deyince, ya kalktı adam üstüme yürüdü. Dayı resimli adam. Öyle bir hazımsızlık içine girmiş ki, onların bana olan teveccühünü sevgisini adam azmetmiyor yani. Yani dese ki, hani dedim ulan dediler mi senin hemşerin böyle böyle uğursuz bir adam, hayasız bir insan? Dediler mi? Yok. O zaman peki sen niye iftihar etmiyorsun? Hatta Baykan'ın dağ köylerinde senin hemşerini soruyorlar. Ya bu sana dedim bir şey vermiyorum yani, bir pay vermiyorum, bir pay vermiyorum. Ya şimdi bak, bak nasıl değil mi? Ayrı yani. Yani onun zihniyet ayrı, bizimki ayrı. El Fatiha.